أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. سورة أحزاب آيات 55. الله 53. ayette Peygamber Aleyhisselam'ın evlerine davet edilmeksizin girilmeyeceğini, bir yemek için davet edildiği zaman gidilebileceğini ve yemekten sonra hemen dağılmanın gerekliliğini bildirmişti. Ayrıca yine o ayetin sonlarına doğru Müslüman erkeklerden bir istekte bulunuyordu. Şayet Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarından bir işiniz olursa, onlardan bir meta isteyecek olursanız, bir eşya isteğinde bulunacaksanız, bunu hicap arkasından isteyin. Onlar size görünmesin, siz de onları görmeye çalışmayın demişti. Bu Peygamber Aleyhisselam'a eziyet etmek isteyen kimselere de bir engeldi aynı zamanda. Hem de hem Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarının hem de Müslümanların kalplerinin temizliği için bu gerekliydi. Bu ayet gelince hem Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları ve hem de Müslüman sahabiler sıkıntı içine girdiler. Acaba dediler, bunun hiç sınırı yok mu? Herkes Peygamber Aleyhisselam'ın eşlerinden bir şey istediği zaman perde arkasından mı isteyecek? Onlarla kimsenin görüşme hakkı yok mu? Bunu bir de genelleştirin. Tüm Müslüman hanımlar için bu soruyu sorun. Acaba Müslüman hanımlar kocalarının dışında hiçbir erkekle görüşmeyecekler mi? Hiçbir erkekle oturma ya da görüşme hakları yok mu? Ona cevap, işte 55. ayet. La cünaha aleyhinne, Müslüman hanımlar için, özellikle de peygamber hanımları için bir sakınca yok. Fî âbâihinne, babalarıyla görüşmekte. Dolayısıyla dedeleri de babaları mesabesindedir. Ve la ebnâihinne, oğullarıyla görüşmelerinde, torunlar da oğullar gibi değerlendirilir. Ve la ihvanihinne, erkek kardeşleriyle görüşmelerinde de bir sakınca yok. Ve la ebnâ ihvanihinne, erkek kardeşlerinin oğullarıyla da görüşmelerinde, yani yeğenleriyle görüşmelerinde bir sakınca yok. Ve la ebnâ ehavâtihinne, kız kardeşlerinin oğullarıyla, yani kız kardeşlerinden de yeğenleriyle görüşmelerinde bir sakınca yok. Ve la nisâihinne, Müslüman hanımlarla da görüşebilirler. Onlarla da görüşmelerinde perdeye gerek yok. Ve la mâ meleket eymânuhunne, sağ ellerinin malik olduğu köle ve cariyeleriyle de görüşmelerinde bir sakınca yok. Ve tekînallah, yalnız mahremiyete ne kadar dikkat ederlerse, örtünmeye ne kadar dikkat ederlerse, erkek ve kadın ilişkilerine ne kadar dikkat ederlerse, bu dikkatlerinin Allah'ın istediği şekilde olması gerektiğini vurguluyor Rabbimiz Teala. Yani takvalı olmaları gerektir diyor. Hayatı var eden, hayat gibi bir nimeti lütfeden Allah olduğuna göre, bu hayatın nasıl yaşanacağını da o belirleme yetkisine sahiptir. Yine bize kadınlık ve erkeklik özelliğini veren Allah olduğundan dolayı erkekler ve kadınlar arasındaki ilişki nasıl olacak? Evlilikler nasıl olacak? Boşanmalar nasıl olacak? Birbirleriyle kimler görüşebilecek? Kimler görüşemeyecek? Kimler perde arkasından görüşecek? Kimler hicap perde arkasına gerek kalmasın karşı karşıya gelebilecekler, konuşabilecekler? Hepsini belirleyen Allah'tır ve buna göre yaşamak gerekiyor. İnna Allaha kana ala kulli şeyin şehide. Allah her şeyin şahididir, şehididir. Nasıl yaşadığımızı, nasıl yaşamak istediğimizi, niyetlerimizin ne olduğunu, iç dünyamızda neler hesap ettiğimizi, her şeyimizi, her şeyimizi bilir. Yaptığımızı, yapmak istediklerimizi bilen Allah'tır. Böylece hicap ayetine bir serbesti gelmiş oldu. Peygamber hanımları, Müslümanların hanımları, bütün erkeklere karşı hicap arkasından konuşabilecekler ya da onların bir isteği olduğu zaman hicap arkasından karşılayabilecekler. Ama babaları, dedeleri, oğulları, torunları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, yeğenleri, kız kardeşlerinin oğulları, yeğenleri ve Müslüman hanımlar ve köleler ve cariyeler bunun dışında. Burada dikkatimizi bir de amca ve dayının olmadığı çekiyor. Onlar da baba mesabesinde sayılır. Fakat Rabbimiz Teala onları burada gündeme getirmemiş. Bir anlamda Müslüman hanımların amcalarına ve dayılarına karşı babalarına sergiledikleri tavırdan biraz daha farklı tavır sergilemelerinin gerektiğini sanki böylece hissettirmek istiyor. Olabilir ki onlar oğullarına, yani hanımların amca oğullarına, dayı oğullarına, amcaları ve dayıları kendi güzelliklerini ya da kendi bedenlerini belki anlatabilirler, düşüncesi gelebilir ve bundan dolayı dayılar ve amcalar burada zikredilmemiş. Ama dayılar ve amcalar da baba yerindedir ve onlarla da görüşmek için perdeye gerek yoktur. Sure Ahzab ayet 56. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah, muhakkak ki Allah ve melekler Nebiye salat ederler. Allah Nebiye salat eder. Rahmetini indirir. Bereketini indirir. Afiyetini verir. Destekler. Melekler de Nebiye salat ederler. Nebiye Allah'ın rahmetinin ulaşması için Allah'a yalvarır, yakarırlar. Allah ve melekler Nebi Aleyhisselam'a salat edince Allah Müslümanlara şu emri verir. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh ve sellimu teslima. Ey iman edenler! Siz de Nebiye salat edin. Ve bir selamlama şekliyle selam verin. Peygamber aleyhisselama sordular Müslümanlar. Ya Resulallah, biz sana nasıl selam verileceğini biliyoruz. Yani, Esselamu aleyk ya Resulallah. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ve biz bunu biliyoruz. Peki sana nasıl salat edeceğiz? Salatımız, yani duamız nasıl olacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara şunu öğütler. Sadece bu kalıpta değil, benzer kalıplarda bir salat, bir salavat öğütler. Ben bunlardan sadece bir tanesini söyleyeceğim ya da birkaçını. Allahümme salli ala Muhammed. İşte bu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir salat getirme, bir salavat getirme şeklidir. Ey Allah'ım, Allahümme salli ala Muhammed. Muhammed üzerine salat eyle, ona merhamet eyle. Onun derecesini yükselt. Anlamında bir dua. Duamız Allah'adır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmek ya da salavat getirmek Allahu Teala'ya yapılan bir dua ile mümkündür. Ve yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dememiz istiyor bizden. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, Muhammed'e salat eyle, Muhammed'e merhamet eyle, Muhammed'e yardım eyle. Ey Allah'ım, Muhammed ailesine de yardım eyle, merhamet eyle, bereket ver. Daha önce İbrahim aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselamın ailesine salat ettiğin gibi, yardım ettiğin, merhamet ettiğin, bereketler ihsan ettiğin gibi. Ya Rabbi sen hamidsin, mecidsin, övgüye layıksın, şereflisin. Bir diğer ise, Allahümme barik ala Muhammed diye okuduğum salat çektiyse, ey Allah'ım, Muhammed aleyhisselama bereket ihsan eyle. Onun şanını, şerefini yücelt. Onun ailesine de bereket ihsan eyle. Onun şanını, şerefini yücelt. Daha önce İbrahim aleyhisselama, ve İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine bereketler ihsan ettiğin gibi, onları yücelttiğin gibi, Ya Rabbi sen hamidsin, mecidsin, övgüye layık ve şerefli varlıksın. İşte bu şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salat etmek zorundayız, salavat getirmek zorundayız. Onu gündemde tutmak zorundayız. Onun ismi anıldığı zaman, onun ismini duyduğumuz zaman hemen, bu sözleri söylemeliyiz. Ya da en kısa şekliyle Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ya da Allahümme salli ala Muhammed demeliyiz. Onun gündemde olması, onun ailesinin gündemde olması, İbrahim aleyhisselamın gündemde tutulması, onun ailesinin gündemde tutulması Müslümanlar için çok önemli bir konudur. Müslümanlar kim gibi olmalı? Hangi aileyi örnek almalı? Sorusunun cevabını bu salattan ve bu salavattan öğrenirler. Müslümanlar için örnek Muhammed aleyhisselam. İşte bu surede Allah onun için demişti ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ve İbrahim aleyhisselam hakkında Mümtehine suresinde diyor ki, muhakkak ki İbrahim için sizde güzel bir örnek vardır. Ahzab suresinde Muhammed aleyhisselam için güzel bir örnek. İbrahim aleyhisselam için de Mümtehine suresinde güzel bir örnek olarak anlatılması, bahsedilmesi, İbrahim aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselam için Müslümanlara bir örneklik var edildiği anlamına gelir. Allah bize o peygamberleri örnek olarak var etmiş. Ve diğer peygamberler de yine bizler için örneklerdir. İbrahim ailesi ve Muhammed Aleyhisselam ailesi de, ki İmran ailesi de İbrahim ailesindendir. Ve İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya, İsa, Meryem, bütün bunlar da İbrahim ailesinden değerlendirilir. Ve böylece Allahu Teala tüm peygamberleri, özellikle İbrahim ailesini ve yine İmran ailesini ve özellikle de Muhammed Aleyhisselam ailesini Müslümanlara örnek aileler olarak sunarken, siz ey Müslüman aileler ve siz ey Müslümanlar, İbrahim'in yolundan, Muhammed'in yolundan yürüyün. İbrahim ailesini ve Muhammed ailesini örnek olarak kabul edin ve onlar yolunda yürüyün, diyor Rabbimiz Teala bu ayetlerle bize. Ve salavat emrini vermekle de hep gündemimizde Peygamber Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselam'ın ailesinin ve İbrahim Aleyhisselam ailesinin gündemde bulunmasını bize emrediyor. Bu aileler ve bu şahsiyetler gündemimizde olursa hayatımız onlara benzer ve onlara benzeyen hayatımızda kulluğumuz Allah'adır. Ama bu aileleri ve bu şahsiyetleri, bu peygamberleri gündemimizden çıkarır da onların yerine başka aileler ve onların yerine başka şahsiyetler gündemimizi işgal ederse, hayatımız onların örnekliğinde yaşanır. Onların örnekliğinde ise hayat Allah'a kullukta değil, başkalarına kullukta biter ve sonuç hem dünyada hem ahirette felaket olur. Allah'ın örneklediği şahsiyetler yolunda yürümek, Allah'a kul olmak dünyada ve ahirette en şerefli bir konumdur ve en kazançlı bir yoldur. Sure Ahzab ayet 57. İnnellezîne yu'zûne Allâhe ve rasûlehu le'anehumullâh fi'd-dünyâ ve'l-âhire ve adde lehum azâben mühîne. Allah'a ve Resulüne eziyet edenler, muhakkak ki onlara Allah dünyada da ahirette de lanet etti. Ve onlar için Allah acıklı bir azap hazırladı. Allah'a ve Resulüne eziyet edenler. 58. ayette de müminlere, mümin erkek ve mümin kadınlara eziyet edenler gündeme gelecek. Demek ki Allah peygamberine ve müminlere yapılan eziyetleri, ezaları kendisine yapılmış gibi kabul ediyor. Ve ayrıca zaten kendisine yönelik yapılan eziyetleri de gündeme getiriyor. Şüphesiz ki Allahu Teala hiçbir kimse kendisine eziyet edemeyecek kadar üstündür ve yücedir. İnsanların eziyetinden etkilenecek aciz, zavallı, güçsüz bir varlık değildir Rabbimiz Teala. O güçlüdür, o kavidir, o azizdir, o şereflidir, o hamiddir. O kimsenin yaptığı iyiliklerden ya da kötülüklerden etkilenecek değildir. Ama insanların kendisine yapmış olduğu eziyetleri de gündeme getiriyor. İftira ediyorlar ona. Onun elçisine iftira ediyorlar. Onun getirdiği dine iftira ediyorlar. Onun getirdiği hükümlere karşı iftira ediyorlar. Karşı geliyorlar. Olur mu diyorlar, Muhammed nasıl Zeynep'le evlenir diyorlar. Olur mu diyorlar, biz evlatlıklarımızı nasıl terk ederiz? Nasıl evlatlıklarımızdan vazgeçeriz diyorlar. Ama Allah böyle istiyor. Olur mu diyorlar, bundan sonra üzerimize cilbaplarımızı alacağız ve üzerlerimizi kapatacağız. Bu olamaz diyorlar. Biz şimdiye kadar nasıl yaşamışsak öylece yaşayacağız diyorlar. Olur mu diyorlar, biz keyfimize göre serbest bir şekilde istediğimiz erkekle oturup beraber bir hayat yaşıyorduk ve biz bundan nasıl vazgeçeriz diyorlar. Ve bu olamaz diyorlar. Bütün bunlar Allah'a eziyettir. Allah'ın hükümlerine karşı gelmek, Allah'ın verdiği karara karşı gelmek, Allah'a karşı yapılan bir davranıştır ve bu Allah'a eziyet verir. Şüphesiz Allah etkilenmez ama Allah bunlardan razı olmaz. Resul Aleyhisselatü Vesselam'a gelince hala münafıklar ve kafirler ısrarlı bir şekilde bu yoldan vazgeçmelerini söylüyorlar ara ara Peygamber Aleyhisselam'a. Vazgeç bu işten diyorlar. Biraz taviz ver, biraz anlaşalım diyorlar. Ve Efendimizin aile hayatına iftiralar da bulunuyorlar. Aile hayatındaki o güzel ahengi çekemiyorlar. Ve Müslümanların anaları Efendimizin aileleri hakkında olur olmaz sözler, olur olmaz hedefler belirliyorlar, söylüyorlar ve böylece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet ediyorlar. İşte bu hatırladıklarımız ve hatırlamadıklarımız ve genel anlamda Allah'a ve Peygamber'e karşı hareketler şüphesiz ki Allah-u Teala tarafından hoş karşılanmıyor ve Allah diyor ki kim Allah'a ve Resulüne eziyet ederse Allah'ın dünyada da ahirette de laneti onlar üzerinedir. Allah onlara lanet etti. Allah onların belalarını verecek ve verdi ve onlar için acıklı da bir azap hazırladı. Sure Ahzab ayet 58. Vellezine yu'dunel mü'minine vel mü'minat bi gayri mektesebu. Bir suçları olmadığı halde mümin erkek ve mümin kadınlara da eziyet edenler, onların kılıklarından, kıyafetlerinden, Allah'ın emrine boyun eğerek örtünmelerinden, hicap altında bulunmalarından, hicap arkasında bulunmalarından ve bütün bedenlerini Allah'ı razı edecek şekilde örtünüp artık gönüllerinde hastalık olanlara fırsat vermemelerinden dolayı olur olmaz iftiralarda bulunanlar, olur olmaz sözler söyleyenler, bunlar da fakat ihtemelû buhtanen bir iftira yükü yüklenmişlerdir ve ismen mübina ve apaçık bir günah yüküyle de yüklenmişlerdir. Mümin erkek ve mümin kadınlara kimsenin söz söyleme hakkı yoktur. Onlar Allah tarafından korunma altındalar. Onlar Allah'ın ve Peygamber'in istediği şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Onlar kendi kafalarından bir şeyler söylemiyorlar ki. İşte şimdiye kadar açık seçik geziyorlardı. Şimdiye kadar erkeklerle beraber yiyip içebiliyorlardı. Ama şimdi eğer Allah-u Teala örtünün her tarafınızı, kapatın her tarafınızı, artık bedeninizi, vücudunuzu, güzelliğinizi kimse görmesin dedikten sonra eğer onlar örtünmüşlerse ve kapanmışlarsa kimlerin onlara bir söz söylemeye hakkı var ki? Artık bundan sonra erkeklerle istediğiniz şekilde beraber olamayacaksınız. Bunun bir sınırı var. Artık onlar bir şeyler istediği zaman sizden perde arkasından onlara cevap verin demişse ve onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları da ve Müslümanların hanımları da bu emre uymuşsa kimin onlara bir söz söylemeye hakkı var ki? Ki bu benzer bir olayı içkide ve diğer emir ve yasaklarda da görmüştük. Allah-u Teala onlara içkiyi bırakın dedikten sonra onlar bir damla bile içmediler. Hatta ağızlarındaki kadehleri indirdiler de ve attılar. Ve hiçbir şekilde evlerinde bir damla dahi içki bırakmamışlardı. Bu Müslümanlara siz daha önce içki içiyordunuz, kumar oynuyordunuz diye suçlamaya kimin hakkı var? Evet, şimdiye kadar içki içiyorlardı, kumar oynuyorlardı ama şimdi içmiyorlar, şimdi kumar oynamıyorlar. Şimdiye kadar Müslüman hanımları açıktı ama şimdi kapandılar. Şimdiye kadar Müslüman hanımları serbest hareket ediyorlardı. Müslüman erkekler serbest hareket ediyorlardı ama şimdi işte Nur suresi ve şimdi Ahzab suresi gündeme geldi. Artık bu ayetlerden sonra daha önceki serbest hareketlerine Allah-u Teala bir kayıt kural getirmişse bundan sonraki hayatlarında bu kayıt ve kurala göre yaşayacaklardı. Ve kimse Müslüman hanımlara ve Müslüman erkeklere bu konuda bir söz söyleyemezdi ve bu tavır ve davranışta bulunan Müslümanlara bir söz söylemeye de kimsenin hakkı yoktu. Sure Ahzab ayet 59. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Bu surede Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çokça hitap etti Rabbimiz Teala. Hep ona seslendi ve onun şahsında bizlere seslendi ve onunla birlikte biz de şereflenmiş olduk. Kul li esvacik ve benatik ve nisa'il müminin. Ey nebi. Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Bu ayet indiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarından Ayşe, Sevde, Hafsa, Safiye, Meymune, Cüveyriye, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Zeynep binti Caş, Zeynep binti Huzeyme olması gerek. Zannedersem bunların hepsi Efendimizin nikahı altındaydı. Mariye ve Reyhane biraz daha ileriki dönemlerde Efendimizle evlenecekler. Efendimizin hanımı olma şerefine ulaşacaklardı. Ve yine bu ayetler indiği zaman Peygamber Aleyhisselam'ın kızlarından Zeynep, herhalde Ümmü Külsüm ki Rukiye daha önce vefat etmiş olmalı ve bir de Fatıma vardı. Ve tüm müminlerin hanımları işte Medine'deler ve Müslümanların hanımlarına Allahu Teala bu emri, bu ayeti bildirmesini istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem Efendimizin hanımları, hem Efendimizin kızları ve hem de Müslümanların hanımları ve kızları. Yudnine aleyhinne min celabibihin. Ey Nebi, söyle hanımlarına, söyle kızlarına ve söyle müminlerin hanımlarına, söyle ki onlar artık üzerlerine cilbaplarını alsınlar, dış elbiselerini alsınlar. Tamamen saçlarından tırnaklarına kadar, baştan sona kadar bütün bedenlerini, bütün vücutlarını örtecek dış elbiselerini giyinsinler. Ve Allah böyle istiyor artık Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarından. Allah böyle istiyor Peygamber Aleyhisselam'ın kızlarından. Allah böyle istiyor Müslümanların hanımlarından. Örtünecekler. Şimdiye kadar ki serbest ve örtünmeden ya da az örtünür özellikleri bitmiş olacaktı. Bundan sonra ne saçları görünecekti, ne omuzları, ne göğüsleri, ne sırtları, ne de bedenlerinin diğer azaları görünmeyecekti. Ancak zorunlu olarak elleri ya da gerektiği zaman yine zorunlu olarak yüzleri görünebilecekti. Bunun dışında bedenlerinin hiçbir tarafını göstermeyeceklerdi. Üstelik elbiseleri şeffaf, iç bedenlerini gösterir şekilde de olmayacaktı. Üstelik elbiseleri dar ve yine vücut beden hatlarını, güzelliklerini belirleyecek şekilde olmayacaktı. Çünkü bir kadının bütün bedeni zinettir, bütün bedeni süstür. Onun her tarafı erkekler tarafından gerçekten güzel görünür. Onun, yani kadının ve erkeğin güzel olmayan yanı yoktur ki. İşte Allah-u Teala kadını böylece bu güzelliğini elbiseyle daha da güzelleştiriyor ve erkeğe de yine sınırlarını belirlediği bir giyinme, bir örtünme şekliyle emrini veriyor. Ve kadınlar artık bu ayetten sonra örtünecekler ve örtüleri onları çepeçevre kuşatacak ve de Allah'ın emri böylece uygulanmış olacak. Allah niye böyle istiyor onlardan? ذَٰلِكَ اَتْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. Allah istiyor ki onlar işte Allah ve Resulüne iman etmiş mümin kadınlar olarak tanınsınlar ve Allah istiyor ki onlar eziyet görmesinler. Çünkü toplumda cariyeler var ve toplumda özgür olmayan kadınlar var. Toplumda Müslüman olmayan hanımlar var. İşte Yahudi, Hristiyan hanımları var ve toplumda daha önceki dinlerden etkilenen ve şirk izleri taşıyan insanlar olabilir ve kıyamete kadar da zaten dünyada her türlü dini yaşama özgürlüğüyle Allah-u Teala insanlara bu fırsatı vermiştir. Allah istiyor ki Müslüman hanımlardan, ki daha önce bütün peygamberlerden ve bütün peygamberlere iman eden Müslüman hanımlardan ve Müslüman erkeklerden istediği de buydu. Onlar Allah'a ve peygambere iman etmelerinin özelliğini göstersinler elbiseleriyle, tesettürleriyle, giyim ve kuşamlarıyla. Ve böylece onlara Müslüman olmayan kimselere ya da işte ahlaki kurallarda Allah'ı ve peygamberi kabul etmeyen kimselerin özellikleri varmışçasına Müslüman hanımlara bir eziyet verilsin istemiyordu Allah-u Teala. Çünkü dünya üzerinde bütün insanlar, bütün kadınlar, bütün erkekler Allah'ın istediği bir hayatı yaşıyor değillerdir. Ve çoğu erkek ve çoğu kadınlar Allah-u Teala bana karışamaz, bu erkeklik benimdir, bu kadınlık benimdir, bu erkeklik ve kadınlığımı ve bu bedeni güzelliğimi dilediğim şekilde insanlara gösterebilirim. Dilediğim şekilde giyinir, dilediğim şekilde çıplak hale gelebilirim diyorlar. Hatta cinsel arzularını tatminde dilediğim yola da gidebilirim. Kadınlık benim değil mi? Dilediğim şekilde bu kadınlığımı kullanabilirim. Erkeklik benim değil mi? Dilediğim şekilde bu erkekliği kullanabilirim diyebiliyorlar. İşte Allah-u Teala böyle diyenlerden Müslümanları ayırt ediyor ve Müslümanlar şunu diyorlar. Bu kadınlık ve erkeklik Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Bu kadınlık ve erkeklik Allah'ın bize verdiği bir güzelliktir. Allah'ın verdiği bu nimeti ve bu güzelliği ancak Allah'ın istediği şekilde kullanabilirim diyen insan, Müslüman insan, Allah ondan istiyorsa ki ancak cinsel ihtiyacını nikah yoluyla gider, nikahlanır ve güzelliğini, bedenini, azalarını kapat, örtün diyorsa örtünür ve kapatır. Erkekler ve kadınlar arasındaki ilgi şöyle devam etsin, böyle oluşsun diyorsa öyle devam eder ve böyle oluşur ve der ki, bu beden bana bir emanettir. Bu kadınlık bana bir emanettir. Bu bedenimin güzelliği bana bir emanettir. Her yanım bana bir emanettir. Bu erkeklik bana bir emanettir. Ve Allah-u Teala bunu bana emanet etmiştir. Ve ben bedenimi, güzelliklerimi Allah'ın istediği şekilde değerlendiririm. Allah'ın istediği şekilde korurum. Madem ki Allah diyorsa ki nikahtan başka yol yok cinsel ihtiyacı gidermek için, kabul. Madem ki Allah diyorsa ki güzel bedenlerinizi örtün ve güzelliklerinizi ancak eşlerinize açın diyorsa, ben de ancak güzelliğimi eşime açarım ve Allah-u Teala'nın ne kadar görünmesine müsaade ediyorsa babalarıma, amcalarıma, dayılarıma, kardeşlerime, yeğenlerime o kadar gösteririm. Ama kimlere de görünmem istemiyorsa onlara da kendimi göstermem. Teyzelerime, halalarıma, kızlarıma izin verildiği kadarıyla, analarıma, nenelerime izin verildiği kadar gösteririm. Ama bunun dışında ne kadar kısıtlama varsa, ne kadar izin varsa hayatı ben ona göre yaşarım diyen Müslümanların, erkek ve kadınların tanınmaları ve bilinmeleri için de Allah-u Teala böylece Müslüman hanımlardan istiyor ki tamamen üzerlerine dış elbiselerini alsınlar ve dışarıya çıktıkları zaman kendilerini kapasınlar, ziynetlerini göstermesinler. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, Allah gafurdur, rahimdir. Bağışlayan da Allah'tır, merhamet eden de Allah'tır. Sure Ahzab ayet 60. Le'enlemyen tehil münafikun vellezine fî kulubi maradun vel murcifune fil medine. Medine gündemde bu ayette de, bu surenin ilk ayetlerinde de münafıkların Medine'yi Yesrib olarak gündeme getirmesiyle ilgili bir haber vardı. Hendek Savaşı'yla ilgili bir değerlendirmede. Ve Rabbimiz Teala Medine'yi Medine olarak değerlendiriyor. Yesrib olarak değerlendirmiyor. Oradaki Yesrib ismi münafıkların verdiği bir isimdi. Yani münafıklar eski şirk döneminin hayaliyle yaşıyorlardı. Bir gün Medine Yesrib haline dönecek diyorlardı. Biliyorsunuz şirk felsefesi tarihi de hep müşrik olarak kabul eder. Tarihte hiçbir zaman Müslüman bir toplum, bir peygamber, Müslümanca bir hayat yaşanmamıştır der. Ve bütün dünya hep müşrikçe yaşadığından dolayı şu anda da Müslümanca yaşamak isteyenlere derler ki hayır, sizin bu ortaya koyduğunuz sistem ve din sonradan çıkmış bir din ve sistemdir. Bu işin aslı şöyledir diyerek bütün tarihi isimleriyle, şahıs isimleriyle, bölge, coğrafya isimleriyle ancak kendilerinin yaşadığı felsefeye uygun olarak isimlendirmeye çalışırlar. Ama Allah-u Teala ise Müslümanca değerlendirir Medine'yi. Ve Medine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şehri, işte Hendek Savaşı bitmiş, Ahzab suresindeki tesettür ayetleri inmiş, cilbab ayeti, dış elbise ayeti inmiş, hicab ayeti inmiş, Nur suresindeki ayetler inmiş. Buna rağmen hala Medine'de Müslümanların bu güzel ahlakını bozmak isteyen ve hala toplumda Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak isteyen kimseler var, münafıklar var, kalplerinde hastalık olanlar var ve kötülüğün Medine'de yayılmasına çalışanlar var. Hem Müslümanlar arasında ve hem de Müslüman olmayanlar arasında. Çünkü bir toplumda Müslümanlar arasında olmayan kötülükler de Müslümanları etki eder. Bundan dolayı Müslümanların var olduğu bir toplumda Müslüman olmayanların da güzel ahlaklı olmaları, Müslüman olmayanların da nikahla cinsel ihtiyaçlarını gidermeleri, Müslüman olmayanların da bir kural ve kaide içinde yaşamaları hem onlar için hem Müslümanlar için iyidir. Kaldı ki Yahudilerin de uymak zorunda olduğu kural ve kaideler iffet ve haya doğrultusundadır. Münafıklar ki biz Müslümanız dedikleri halde nasıl Müslümanca bir hayatın dışına çıkabilirler ve Allah'ın ve Resulünün onaylamadığı bir cinsel hayatı yaşamaya çalışırlar. Buna haklar yok ama işte bunlar var hala toplumda. Allah diyor ki lenu diyenneke bihim, biz seni onlar üzerine sevk ederiz. Biz senin onları cezalandırmanı isteriz. Sen onların aklından geleceksin der Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Sümme la yücavirûneke fîhâ illâ kalîle. Gerçekten senin onlar üzerindeki kurduğun baskı ile ve güzel bir ahlaki yöntemle bütün halkı, Müslümanları, hatta Müslüman olmayanları da en güzel bir hayatın içinde yaşamak zorunda bırakmanla onlar duramayacaklar ve onlar barınamayacaklar. Ya çekip gidecekler başka yere ya da onlar da güzel bir şekilde Müslüman olacaklar. Sure Ahzab ayet 61 Mel'unin, lanete uğrayacaklar onlar. Eğer böyle devam ederlerse eynema tuqifu, nerede olurlarsa olsunlar yakalanacaklar ve uhidu tutulacaklar ve kuttülü taktila öldürülecekler onlar. Sen onlar üzerinde baskı kur. Hala onlar Müslümanların iffet ve hayalarıyla oynamak isterlerse hala toplumda Allah'ın istemediği, Allah'ın yasakladığı şekilde cinsel arzuları karşılayan yöntemlerle toplumu bozmak istiyorlarsa, yani zinanın ve fuhşun yayılmasını istiyorlar. Müslüman hanımlara, iffet ve haya sahibi Müslüman hanımlara sataşıyorlarsa, Müslümanların ailelerine, peygamber hanımlarına hala sataşmak istiyorlarsa, onlar üzerinde baskın ol ve onlara bu şekilde fırsat verme. Sure Ahzab ayet 62 Sünnetallahi fillezine halev min kabl. Allah'ın bu bir yasası daha önceki toplumlarda da uygulamıştı. Velen tecide li sünnetillahi tebdila. Allah'ın yasasında değişiklik yok. Allah bütün toplumlarda kötülüğe engel olmak ister. Peygamberlerine fırsat verir. O peygamberler de kötülük yapmak isteyenlerin önüne geçer. Ve onları gerektiği zaman sürgüne gönderir, gerektiği zaman öldürür ve böylece Medine'yi ve böylece Peygamber şehrini ve böylece Müslümanların şehrini kötülüklerden, fuhşiyattan, ahlaksızlıktan uzak tutar ve tertemiz bir hayat, Allah'ın istediği bir hayat yaşamak gibi bir nimete bütün insanları ulaştırır. Kaldı ki böyle bir hayat münafıklar için de, kalplerinde hastalık olanlar için de, kötülük arzu edenler için de güzeldir. Çünkü böyle bir hayatla eğer kötülükten uzaklaşırlarsa, nifaktan uzaklaşırlarsa, güzelce Müslüman olurlarsa hayatları onların da güzel olacak. Aile hayatları da düzene girecek ve Allah'ın istediği bir hayatta dünya hayatıyla eğer ahirete o imanla gidebilirlerse ahiretlerde güzel olacaktır. Ve bu ayetler Medine'de diğerlerine bir baskı oldu. Münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve kötülüğün yayılmasını isteyenler böylece etkilendiler ve geri çekildiler Allah'ın izniyle. Ancak böyle gizli kapaklı bir şeyler yapmayı düşündüler ama toplum daha da güzele, daha da iyiye doğru gitmiş oldu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.